Evet sevgili kardeşler, sizleri her zaman olduğu gibi bu sabah da Rabbimizin o engin, hiç değişmeyen, bizleri ayakta sağlıklı bir şekilde durmamızı sağlayan eşsiz engin sevgisiyle selamlıyorum. Ve bugün de sizleri tek bir ayete götürmek istiyorum. Gerçekten de umudumuzun gerçekten de ne kadar diri bir umut olduğunu, yaşayan bir umut olduğunu net bir şekilde önümüze koyan bir ayet. Elçilerin İşleri 1. bölüm 11. ayet. Şöyle diyor: "Ey cinliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz? Aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir." Bakın, gerçekten de muhteşem bir ayet. Evet, Rabbimiz göğe alınması ama onun melek aracılığıyla tekrar gelecek olmasını önümüze konmuş olması gerçekten de kayda değer nitelikte. O açıdan şunun altını önemli çizmek istiyorum. Bu ayet o gecenin karanlığını aydınlatan o yıldızlar gibi pırıl pırıl önümüzde parlayan, gerçekten de içinde yaşamakta olduğumuz bu yer yuvarlağında sağlıklı bir şekilde ilerlememizi sağlayan muhteşem bir ayettir. Habercilerin İşleri 1. bölümde yer alan 11. ayet. Bu ayete dayanarak Rabbimizin görkemle göğe yükselişinin ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini size bugün açıklamak istiyorum. 3 nokta aracılığıyla. Evet, Rabbimizin ölümden görkemle dirilmiş olması önemliydi. Ama 40 günlük bir süreyi tamamladıktan sonra göğe yükselmiş olması da çok ama çok önem taşıyordu. Bu bize şunu gösteriyor: Rabbimizin göğe alınmış olması bu yeryüzünde yaklaşık 3-3,5 yıldır yapmış olduğu hizmetini tamamlamış olduğunu bize açıklamış oluyordu sevgili kardeşler. Demek ki Rabbimizin dirilişinden göğe yükselişine kadar 40 gün boyunca öğrencilerine görünüp son açıklamalarını yaparak ne yaptı? Onları net bir şekilde aydınlattırdı. Onlara 3 yıl boyunca parça parça, yani parçalar halinde birçok konularda ne yapmıştı? Konuşmuştu. Ve 40 gün boyunca bu konuşmalar ne yaptı? Devam etti. Bu açıklamalar devam etti. Bunu onaylayan muhteşem bir ayet var. Habercilerin İşleri, Elçilerin İşleri 1. bölüm 3. ayetin 2. kısmında. Şöyle diyor: 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Şimdi bu sözlerle Rabbimiz ne demek istiyordu? Bu sözler ne anlam ifade ediyordu? Bakın değerli kardeşler, 3 yıl boyunca parça parça yapmış olduğu konuşmaları bir araya getirip daha iyi anlamaları konusunda ne yaptı? Öğrencilere yardım etti. Şöyle düşünün, hani yap boz diye çocukların oynadığı bulmaca parçalarını düşünün. O bulmaca parçaları bir araya getirildiğinde nasıl ki bir resim ortaya çıkıyor, aynı şekilde Rabbimiz de daha önce yapmış olduğu parçalar halinde yapmış olduğu konuşmaları bir araya getirerek, yani başka bir ifadeyle resmi tamamlayarak öğrencilerin önüne net bir şekilde koymuş oldu. Onların anlamalarını sağlamış oldu değerli kardeşler. Çünkü neden bunu yaptı? Çünkü değerli kardeşler, bedenen hizmetini tamamlamıştı ve artık bedenen onlarla birlikte olmayacaktı. Sonrasında da ne yaptı? Onları bereketleyerek bulut aracılığıyla gözleri önünde yukarı alındı. Şimdi onun yukarı alınmış olması, bedenen, fiziken Rabbimizin onlardan ayrılmış olması aslında öğrencilerde bir hüzün, bir üzüntü, bir korku oluşturması gerekirken aslında tam tersini görüyoruz. Sevinç içerisinde Kudüs'e geri döndüklerini okuyoruz. Luka 24. bölümün 51 ve 52. ayetlerinde. Onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı. Öğrencileri ona tapındılar ve bakın burası çok önemli. Büyük sevinç içinde Kudüs'e döndüler. Büyük sevinç içerisinde geri döndüler. Şimdi soruyorum sizlere. Hüzün yerine onların sevinç içerisinde Kudüs'e geri dönmüş olmaları ne anlam ifade ediyordu değerli kardeşler? Ne anlam ifade ediyordu? Bunu neden soruyorum? Çünkü biliyorsunuz ayrılık her zaman üzüntünün bir simgesidir değerli kardeşler. Gerçekten de üzüntünün bir simgesidir. Bence bu sevinç şu gerçeği çok açık bir şekilde önümüze koyuyordu. 40 günün sonunda Rabbimiz onlarla birlikte oldu 40 gün ve bu 40 gün tamamlandıktan sonra onlar her şeyi net bir şekilde anlamış olduklarını gösteriyordu bana göre sevgili kardeşler. Ve hatırlarsanız değerli kardeşler, dirilişin hemen sonrasında size esenlik olsun diyerek kendi esenliğiyle ne yapmıştı? Onları donatmıştı. Ve 40 günün sonunda da her şeyi anlamış olmanın sevincine kavuştular. İşte bu sevinç göğe yükselişinden sonraki 10 günü, yani biliyorsunuz Rabbimiz göğe yükseldikten sonra bir vaatte bulunmuştu. Kutsal Ruh'u göndereceğiyle ilgili olaraktan, yani bu 10 günlük süre, yani Kutsal Ruh gelip kilisenin doğumu gerçekleşinceye kadar olacak olan o 10 günlük süre içerisinde tapınakta değerli kardeşler Rab Tanrı'yı överek sevinç içerisinde geçirmelerini sağlamış oldu değerli kardeşler. Luka 24:53'te bunu harika bir şekilde onaylandığını görüyoruz. Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı'yı övüyorlardı. Bu 10 gün süre boyunca sevgili kardeşler, Rab onları o 40 günlük birlikte olmuş olduğu sürede her şeyi onlara açıklamış olduğu için onlar da elde ettikleri bu sevinç sayesinde büyük bir coşkuyla 10 günlük süreyi sevinç içerisinde geçirebilmişlerdi. Şimdi 3 yıllık hizmeti döneminde Rabbimiz simgeler kullanarak konulara açıklık getirmeye çalışmış olmasına karşın değerli kardeşler, her şeyi öğrencilerin anlamış olduklarını yani her şeyi anlamamış olduklarını görüyoruz. Nereden bunu görüyoruz? Bakın örnek olaraktan diriliş sonrası biliyorsunuz Luka 24. bölümde 37. ayette onların korktuklarını görüyoruz. Ürktüler diyor 37. ayette, bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar. Neden korkuya kapıldılar? Çünkü Rablerinin dirileceğini inanmamışlardı. Eğer inanmış olsalardı, bakın kadınlar cesedi mumyalamak için pazar sabahı mezara hazırlamış oldukları o baharatlarla gitmezlerdi. Ya da diriliş haberini kadınlardan aldıktan sonra Yuhanna ve Petrus büyük bir heyecanla mezara koşmazlardı sevgili kardeşler. Eğer Rabbimizin dirileceğine inanmış olsalardı. Onun için bizler bu ifadeyi Luka 24:37'de okuyoruz. Ürktüler, bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar. Ve Rabbimiz ne yaptı dirildikten sonra? Çivilerle delinmiş olan ellerini ve ayaklarını göstererek ne yaptı? Kanıtlamaya çalıştı. Ama buna rağmen sevinçten hala inanmayan, şaşkınlık içerisinde olan öğrencilerine, çünkü öğrenciler daha hala inanmamışlardı, bu sefer okuyoruz değerli kardeşler, 41. ayette şöyle diyor, yiyecek bir şey istediğini görüyoruz. Soruyor, yiyecek bir şey var mı diye. Sonrasında da gözlerinin önünde kızarmış balık yiyor. Dirilmiş olduğunun kanıtı olarak. 43. ayette bunu okuyoruz. Şimdi 40 gün süren son beraberlik onlara gerçekten de çok şey kazandırmıştı. Şimdi dirilecekse neden ölmesi gerekiyordu? Ya da geldiği yere dönecekti ise yeryüzüne o zaman neden gelmeliydi? İşte değerli kardeşler, kafada oluşmuş olan bu ve buna benzer sorular aydınlığa kavuşmuştu. Yani ne amaçla geldiğini ve niçin göğe yükseldiğini ve sonrasında onları ne beklediğini değerli kardeşler, öğrenciler çok net bir şekilde anlamışlardı. Biliyorsunuz ki Rabbimiz yeryüzüne büyük bir amaç için, büyük bir görev için gelmişti. Neydi bu görev? Kutsal kitaba baktığımız zaman Luka 19. bölümün 10. ayetine orada net bir şekilde önümüze konuyor. Kaybolanı arayıp kurtarmaya geldi ifadesinde bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Demek ki tüm insanlığın kurtuluşu için gelmesi gerekiyordu Rabbimiz. Yani amacı günahkarların cennete gitmesini sağlamaktı. Onların yeniden doğmasını sağlayarak. Şimdi değerli kardeşler, aslında gelmiş olduğu yere tekrar geri dönüp babasının sağında oturmuş olması görevini tamamlamış olduğunu çok açık bir şekilde bize göstermektedir. Peki o zaman onun Rabbimizin dirilerek ve 40 gün öğrencilerle birlikte olduktan sonra göğe yükselip babasının sağında oturmuş olması ne anlam ifade ediyordu? Bakın, bunun anlamı şuydu değerli kardeşler. Kurtuluş konusunda bir şeyler yapmamıza gerek yoktur. Neden? Çünkü o kurtuluşla ilgili ne gerekiyorsa onu yapmış olduğunu, sonuçlamış olduğunu, tamamlamış olduğunu net bir şekilde açıklıyordu. Bu aynı zamanda bizlere de o öğrencilerde yaratmış olduğu o sevinç, aslında o rahatlık bizlerde de olması gerekiyor. Yani öldükten sonra nereye gideceğimizi bilerek öğrenciler gibi aynı sevinci, aynı esenliği yaşayabilir ve hizmetimize aynı içtenlikle, rahatlıkla, sevinç içerisinde devam edebiliriz. Çünkü bizi bekleyen harika bir yaşam var. Rab ile birlikte olacağımız o sonsuz yaşam. Anımsayın zengin genci. Matta 19. bölümde görüyoruz, 16. ayette. Biliyorsunuz büyük bir heyecanla bu genç İsa'ya gelmiş ve bir soru sormuştu ona. Öğretmenim dedi, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım? Şimdi günahlarından dolayı delikanlının vicdanı rahatsız ediyordu kendisini. Yani günahlı bir kişi olduğunu bilmiş olduğu için vicdanı onu rahatsız ediyordu. Yaptığı iyilikler ya da yasayı yerine getirme çabası o gencin yüreğinde tam bir esenlik oluşturamamıştı. Cennete gidip gitmeme konusunda emin olmak istiyordu. Biliyorsunuz ki çevremizde iyilik yaparak cennete gitme çabasında olan insanların sayısı az değil. Bakın Galatyalılar mektubuna baktığımız zaman Galatya'daki imanların da böyle bir noktada olduklarını görebiliyoruz değerli kardeşler. Şimdi neden bunu söylüyorum? Çünkü araya girmiş olan yanlış öğretmenler nedeniyle bu yanlış öğretmenler bu kişilere şöyle diyorlardı. İsa Mesih'e iman etmek yetmez. Sünnet de olmanız gerekiyor. Ya da artı şunu da bunu da yapmanız gerekiyor diye onlara öğretiyorlardı. Şimdi yanlış öğretilerin araya girip sünneti yanlış öğretmenler araya giriyorlar ve sünneti araya sokarak yani sünneti araya sokarak eski geleneklere dönme çabaları haberci Pavlos'u gerçekten de kızdırmıştı. O yüzden çok sert bir dille karşı durdu. Galatyalılara yazılan mektupta 5. bölümde 6. ayette şu sözlerle onları uyardı. Mesih İsa'da ne sünnetliliğin ne de sünnetsizliğin yararı vardır. Yararlı olan sevgiyle, bakın burası çok önemli, sevgiyle etkisini gösteren imandır. Ve 6. bölüme baktığımız zaman 15. ayette de şöyle devam ediyor haberci Pavlos. Sünnetli olup olmamanın önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır. Yani burada söylenen şudur. Önemli olan, gerekli olan, günahlı, yani günahın kölesi olan canın Tanrı'nın çocuğu olmasıdır. Yeniden doğarak. Asıl önemli olan budur sevgili kardeşler. Ama bazı imanlar ne yazıktır ki şöyle diyebiliyorlar. Çok karşılaştım. İsa Mesih'e iman etmek yetmez. Şunu da yapman gerekiyor. İşte bunu da yapman gerekiyor diyerek ne yapıyorlar? Birçok artılar ilave ediyorlar. Bakın değerli kardeşler. Rabbimiz ölümü ve ölümde kalmayıp ölümden görkemle dirilmiş olmasıyla ve dirildikten 40 gün sonra da göğe alınmış olması, babanın sağında oturmuş olması gerçekten de değerli kardeşler hiçbir eksikliğin kalmadığını, ne gerekiyorsa kurtuluşla ilgili ne gerekiyorsa her şeyi tamamladığını net bir şekilde önümüze koymuştur. Hamdolsun. Kurtuluş Tanrı'nın eseridir. Ve bize kurtuluş bir armağan olarak verilmiştir. Yani işlerin kurtuluşa tek bir katkısı bile yoktur. İşler nedir? İşler imanın, sahip olduğumuz imanın bir sonucudur. Yani imanın getirmiş olduğu sonuçtur. Ortaya koyduğumuz iyi işler. Yani başka bir ifadeyle imanın meyvelerdir değerli kardeşler. O nedenle gönül rahatlığıyla şunun altını önemli çizmek isterim. Eğer yapılmamış, eksik olan bir şey geride kalmış olsaydı değerli kardeşler, İsa Mesih göğe yükselip bizlere yer hazırlamak için gitmesi gereken yere gitmez, tamamlamış olmanın bir göstergesi olarak da babanın salonunda oturmazdı. Öğrenciler de gökyüzüne bakarak sevinç içerisinde Kudüs'e geri dönmezlerdi. Peki ne derlerdi? Ya Rab, bizleri bırakıp nereye gidiyorsun? Daha her şey bitmiş değil. Daha her şey tamamlanmış değil. Daha tamamlamadığın bak şu var. Ya da bak işte tamamlamadığın daha bu var derlerdi değerli kardeşler. Ama maalesef bu şekilde konuşmadılar. Tersine sevinç içerisinde geriye döndüler. Neden? Her şey tamamlanmıştı ve bitmişti artık. Artılara gerek yoktu. Bunu anlamış olan öğrencilerin yüreklerinde büyük bir oluştuysa, bizlerin yüreklerinde de değerli kardeşler aynı sevinç ve esenlik olması gerekiyor. Bunun onda sahip olduğun sevincin, ona ait olmanın sevincini doya doya tadını çıkarak yaşamına devam et değerli kardeşler. Evet, birinci noktamız bu. Rabbimizin göğe alınmış olması, hizmetini tamamlamış olduğunu. İkinci nokta nedir? İkinci noktamızda Rabbimizin göğe yükselmiş olması, babanın yanında bir savunucumuz olduğu gerçeğinin önümüze konduğunu gösteriyor. Evet. Babanın sağında bir savunucumuz var. Tanrı'nın önünde dikildiğimizde yalnız olmayacağız hamdolsun. Bakın İbraniler mektubunda 10. bölümde 12. ayette bu gerçeği harika bir şekilde okuyabiliyoruz. Mesih diyor, günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban sunduktan sonra diyor, Tanrı'nın sağında oturdu. Tamamlamış olmanın bir sonucu olarak. Ve Tanrı'nın sağında oturmuş olması da değerli kardeşler neyi simgeliyordu? Onur ve gücü simgeliyordu. Ve gittikleri her yerde öğrenciler ne yaptılar? İman ikrarı olaraktan bunu açıkça anlattılar, paylaştılar. Bakın değerli kardeşler, biliyorsunuz İsa Mesih bağlarından biri olan Stefanos inancından dolayı taşlandığında ölmeden önce yukarı baktığında bulutlarda Rab Tanrı'yı gördü ve şu muhteşem ifadeyi kullandı değerli kardeşler. Elçilerin İşleri 7. bölüm 55 ve 56. ayetlerde. Bakın dedi. Göklerin açıldığını ve insanoğlunun yani Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum. Bakın, müvekkilini savunan bir avukat gibi babanın sağında Rabbimiz dikiliyordu. Değerli kardeşler, ayakta durarak. Bunun anlamı neydi değerli kardeşler? Bunun anlamı neydi? Bunun anlamı o kadar önemli olduğu için tekrar altını çizerekten söylemek istiyorum. Babanın yanına, Rab Tanrı'ya ulaştığımızda bir savunucumuz olduğu gerçeği. Bakın Yuhanna 1. mektubundaki sözler 2. bölümde birinci ayet harika bir şekilde bunu bize söylüyor, önümüze koyuyor harika bir şekilde. Yavrularım diyor, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama birimiz günah işlerse adil olan İsa Mesih babanın önünde bizi savunur. Demek ki iman hayatı başarılarla dolu bir zincir değil değerli kardeşler. Bir başarı, arkasından bir başarı, arkasından bir başarı. Böyle bir zincir değil. Düşüşlerin de bol olduğu bir yaşam biçimi. Ama bizleri bu teselli etmesi lazım. Birimiz günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Demek ki suçluyu savunan bir avukat gibi Rabbimiz de bizleri ne yapmakta? Savunmakta. Babanın sağında durarak. Gerçekten de Tanrı'nın yanına gittiğimde beni savunacak birinin olmuş olması, bu gerçek beni gerçekten de sevinçten hoplatıyor. Beni gerçekten de teselli ediyor değerli kardeşler. Bakın, bu yeryüzünde, bu çarpık düzen içerisinde hepimiz ama bir bu yolla ama bir şekilde günaha düşüyoruz. Cennette yaşamadığımız için değerli kardeşler. Ama günaha düşsek de o bizim hala babamızdır. Demek ki ortaya çıkan sonuç şu. Günah bize acı verebilir mi? Evet verebilir. Günah Rab ile olan ilişkimize zarar verebilir mi? Evet verebilir. Bizi kurak bir dönem içerisine girmemize neden olabilir mi? Evet, olabilir. Davut bunların en güzel örneğidir. Hatırlarsanız 32. mezmur 3 ve 4. ayetlerde diyor ki, günaha düştükten sonra şu sözleri dile getirdi. Günahın bir sonucu olaraktan, kemiklerim eridi diyor. Dermanım tükendi, yaz sıcağında gibi. Evet, günah beraberliği bozabilir. Günah bana acı verebilir. Ama İsa Mesih aracılığıyla sağlanmış olan ilişkiyi kesinlikle bitirmez, sonlandırmaz. Yani bir evlat babayı utandırabilir mi? Evet, utandırabilir. Ama onun aracılığıyla doğmuş olduğu için kesinlikle ve kesinlikle evlat olma hakkını kaybetmez. Bakın, bunun altını önemli çiziyorum. Bu kürsüde bunu defalarca dile getirdim. Bakın, yeri geldiği için tekrar dile getirme gereği duyuyorum. Günaha düşebiliriz. Çünkü eski doğamız yok olup gitmiş değil. Sadece bastırılmış durumda. Fırsat verdikçe kendi etkinliğini hayatımızda gösterebiliyor. O yüzden günaha düşebiliriz. Ama bakın değerli kardeşler, asla ve asla babayla olan ilişkimizi sonlandırmaz günah. Neden biliyor musunuz? Bir kan bağı var. Bizler Rabbimizin ölümü, yani o akıtmış olduğu kusursuz kanı aracılığıyla yeniden doğduk. O yüzden hayvanların kan aracılığı değil, o kusursuz akıtmış olduğu bedel aracılığıyla bizler satın alındık. Petrus'un ilk mektubunda ifade ettiği gibi. O yüzden bizim yeniden doğmamızı sağlayan nedir? Rabbin sözü ve kutsal ruh. Çünkü yine Petrus'un ilk mektubunda 1. bölümde 23. ayette bu gerçek vurgulanıyor. Ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan. Yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla doğdunuz diyor. Yeniden doğumumuzu sağlayan Rabbimizin kendisi. Söz olan Rabbimizin kendisi. İşte o nedenle Yuhanna 10. bölüme baktığımız zaman 28. ayette defalarca burada dile getirdim. O nedenle diyor ki onlara, kimlere? İman etmiş olanlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar, bakın bu çok önemli. Onları hiç kimse elimden alamaz. Demek ki benim onda olan yaşamım benim Rabbimi nasıl tuttuğuma değil, Rabbimin beni nasıl tuttuğuna bağlı. Onun için Koloseller mektubunda haberci Paulus 3:3'te diyor ki yaşamımız Tanrı'da saklıdır. O yüzden Yuhanna'nın ilk mektubunda, birinci mektubunda 5 ve 13'te de diyor ki sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilirsiniz diye ben bunları size yazıyorum diyor. Bilmek emin olmaktır. Emin olun ki değerli kardeşler, günaha düşebiliriz. Ama günah bize acı vermiş olsa da, ilişkimize zarar getirmiş olsa da, ilişkimizi kesinlikle ve kesinlikle sonlandırmaz. Neden? Çünkü o hakkı veren, yani Tanrı'nın çocukları olmamızı sağlayan benim yaptığım iyilikler değil. Rabbimizin çarmıhta gerçekleştirmiş olduğu kurtuluştur. Kendisini kabul edip diyor, adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor. Yuhanna 1 ayet 12'de. O hakkı veren kim? O. Biz mi kazandık? Hayır. O hak bize verildi. Nasıl? İman aracılığıyla. Bakın Efesler 2:8-9. İmanla ve inayetle kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Ve devam ediyor. Kimsenin övülmemesi için değil diyor. İmanın bir ödülüdür. Titus mektubunda da 3. bölüm 4. ayette de diyor ki doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil. Ben bu iyiliği yaptım, bir basamak. Ben şu iyiliği yaptım, ikinci basamak. Ben şöyle bir iyi insanım. Hayır. Bu basamaklar bizi Tanrı'ya götürmüyor. Tanrı bizi zaten iyilik yapmak için yarattı. İyilikler Tanrı'ya götüren birer basamak değil. Sadece Rab İsa Mesih'e iman etmek, sonsuz yaşamın sahibi olmamızı sağlıyor değerli kardeşler. İşte o yüzden bunu kavrayan Yunus ne dedi? Çok net bir şekilde 2. bölüm 9. ayette kurtuluş senden gelir ya Rab dedi. Davut da 3. mezmurda 8. ayette Kurtuluş Rab'dedir dedi. Kurtuluş Rab'dedir. Yani tapınaktaki perde de yukarıdan aşağı yırtılmıştı. Yani kurtuluş Tanrı'dan bize gelen bir oluşum. Bu da şu gerçeği açıklıyor. Yeniden doğmamızı sağlayan Tanrı'nın kendisi. Kurtuluş konusunda bizlerin hiçbir katkısı yok. Sadece biz evet dedik, o kadar. O zaman bazılarının söylediği gibi, oh ne kadar güzel, inayetle kurtuldum, istediğimi yaparım. Bakın değerli kardeşler, Tanrı'nın inayeti bize verilmiş olan bir izin belgesi değil. Yani Tanrı'nın inayeti günah işlemeye devam etmemiz için bir belge değil. Çünkü inayet bizi günahtan özgür ediyor değerli kardeşler. O açıdan bunun altını önemli çizmek istiyorum. Tanrı'nın çocuğu günaha düşebilir. Ama hiçbir şey yokmuş gibi günaha devam edemez. O yüzden haberci Pavlos Romalılar 6. bölümde ilk iki ayette diyor ki, öyleyse ne diyelim? İnayet çoğalsın diye günah işlemeye mi devam edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşayabiliriz diyor. Bakın, nasıl günaha düşebiliriz demiyor. Ne diyor? Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız diyor. Yani demek ki değerli kardeşler, günaha düşebiliriz ama günah içerisinde hiçbir şekilde hiçbir şey yokmuş gibi devam etmemiz kesinlikle mümkün değil. Seni babanın sağında savunan bir savunucu var. Bu sizleri rahatlatmıyor mu değerli kardeşler? Günahın ne kadar korkunç görünmüş olsa da, kendini ne kadar değersiz görsen de günahtan dolayı, bakın tüm içtenlikle ona güvenmeye, ona bakmaya devam et. Tahtının, Rab Tanrı'nın tahtı önüne çıktığında o senin için gerekeni yapacaktır kesinlikle. Bu muhteşem güvence, sana verilmiş olan bu muhteşem güvence seni günaha değil, aslında tam tersine Rab'le birlikte yürüme konusunda seni isteklendirmeli, ona daha çok sarılma konusunda seni alevlendirmelidir sevgili kardeşim. Evet, ne demiştik? Rabbimizin göğe yükselmiş olması, yeryüzündeki hizmetini tamamlamış olduğunu ve aynı zamanda da ikinci olarak babanın yanında bizim için dikilen bir savunucumuz olduğunu ve üçüncüsü de Rabbimizin yükselmiş, göğe yükselmiş olması, onun tekrar geri geleceğinin net bir kanıtıdır. O tekrar gelecektir görkemle, hamdolsun. Luka 24. bölümde bakın bu gerçek nasıl doğrulanıyor. 49 ve 51. ayetlerde babamın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz gökten gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın. İsa onları kentin dışına, Beytanya'nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı diyor. ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı diyor. İşte nasıl göğe alındıysa aynı şekilde Rabbimiz tekrar geri gelecektir hamdolsun. Ve bu gerçek melekler aracılığıyla nasıl onaylanıyordu? Elçilerin İşleri 1. bölümde okumuştuk. Anahtar ayetimiz, sizden göğe alınan bu İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Bakın Matta da bunun nasıl olacağını farklı ifadelerle bize açıklıyor. İnsanoğlu diyor, insanoğlunun yani İsa Mesih'in gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Herkes bunu görecek sevgili kardeşler. Büyük bir görkemle Rabbimiz tekrar geri gelecektir. İşte bu geri gelecektir sözleri öğrencilerin sonraki hizmete devam edebilmeleri için onları ne yaptı? İsteklendirdi, onları teşvik etti ve teselli etti. Ama iman etmeyenlere gelince ne olacak? Bu aynı esenlik iman etmeyenler için geçerli olmayacak değerli kardeşler. Rabbimiz görkemle bir kral olarak geldiğinde onu inkar edenler, sırtını ona dönenler, iman etmemiş olanlar kaçacak, delik arayacaklar kendilerine. Titreyerek korku içinde. Ama bu bizler için böyle olmayacak hamdolsun. Bu bizler için böyle olmayacak. Son günde ellerini kaldırarak onları kutsadığında öğrenciler ne gördüler? Bakın bu çok önemli. Onlar için delinen ellerini. Ellerini kaldırdı, onları kutsadı ve delinen ellerini onlar görmüşlerdi. Bu ne demekti değerli kardeşler? Bu delinen eller gerekli olan bedelin o acımasız çarmıhta ödenmiş olduğunu gösteriyordu. Ve bu onları rahatlattı. O yüzden Yuhanna bize bu gerçeği şöyle aktarıyor. 20. bölümde Yuhanna 20:20'de onlara ellerini ve böğrünü gösterdi diyor. Öğrenciler bakın Rabbi görünce sevindiler. Bakın değerli kardeşler, sevinci sağlayan neydi? Gerçek anlamda kurtuluşun tam olarak tamamlandığını gösteriyordu. Delinen eller. Bu çok önemli. İşte aynı biçimde o tekrar geldiğinde o elleri bizler de görüp aynı sevinci, aynı esenlikle donanacağız. Ölen ama ölümde kalmayıp görkemle dirilen ve 40 günün sonunda aynı görkemle göğe yükselen ama sözünde durup sonrasında ileride yine aynı görkemle kralların kralı olaraktan gelecek olan Rabbimiz İsa Mesih bizlerde de aynı sevinci yaratacaktır. Bakın bu neyi gösteriyor bize? Sevincin tek kaynağı Rabbimizin kendisidir değerli kardeşler. Yuhanna 14. bölümde ilk 3 ayette diyor ki yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Bu bir güvence mi değil mi? Rab sözünde duracaktır değerli kardeşler. O tekrar geri gelecek ve ona ait olanları, yani kilisesini yanına alacaktır. İşte bu sözler bizleri, öğrencileri teselli ettiği gibi bizleri de teselli etmesi gerekiyor. Bakın, bu yer hakkında benim çok fazla bilgim yok. Ama biliyorum ki değerli kardeşler, Rab Tanrı'ya ait olan her Tanrı çocuğu için orada Rabbimiz tarafından bir yer hazırlanmakta. Bugün de Rabbimiz aynı güvenceyi size veriyor. Korkmayın. Dünyanın ne kadar berbat, çekilmez bir yer olduğunu biliyorum. Sıkıntılarla, acılarla dolu bir dünya olmuş olsa da üzülmeyin. Çünkü sizinle birlikteyim. Sizi asla terk etmeyeceğim. Sizi asla yüzüstü bırakmayacağım. İbraniler 13. bölüm 5. ayet ifade ettiği gibi. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Cennette sizlere yer hazırlıyorum. Tekrar geldiğimde sizleri yanıma alacak ve sonsuza dek birlikte olacağız. Bakın, her zaman söylerim ya, çok sevdiğim mezmur, 23. mezmur net bir şekilde bu gerçeği, bakın ne kadar güzel onaylıyor 6. ayette. Davut aracılığıyla diyor ki, hep Rabbin evinde oturacağım. O ve ben birlikte baş başa ve sonsuza dek. Demek ki Rabbimizin göğe alınmış olması, bir, yeryüzündeki görevini tamamlamış olduğunu, iki, babanın yanında ayakta duran bir savunucumuz olduğunu ve üçüncüsü de onun görkemle bizleri almak için tekrar gelecek olmasın. Yani Nasralı marangoz, kralların kralı olarak, Rablerin Rabbi olarak gelecektir. Gelin, Rabbin sözü aracılığıyla önümüze konan bu gerçeğe, bu diri umuda sımsıkı sarılarak birbirimizi teselli edelim ve aynı içtenlikle hizmetimize devam edelim. Rab hepinizi dolu dolu bereketlesin.